Ot, İskender Pala, 16. ayrım. O vakit ben hem Allah'a hem babama sırt çevirmişsem sebebi budur. Ama Arnustam onlar gibi değildi. Beni seviyor, yetişmeme yardımcı oluyordu. Beni tacizden kurtardığı günden sonra bir evlat gibi sahiplendi. Onu baba biliyordum artık. Bu fikri yeni işkence yolları icat etmek için birlikte çalışıp araştırma yaptığımız zamanlarda edindim. Birlikte zaman geçirmekten ikimiz de bahtiyardık. Bazı bazı diğer iki celladın bizi kıskandıkları bile oluyordu. 15'ime girdiğim gün zindanda yalnızca benim kullandığım bir hücrem oldu. Tavanından içeri gün ışığının girdiği dayalı döşeli bir oda. Şahsi eşyalarımla döşedim. Tezgahımıza gelen esir ve mahkumların bazı eşyalarının el değiştirerek bizim olduğunu söylememe gerek yok zannederim. Bay Cuhan çok zaman mahkumların vereceği bilgiyle alakadar oluyordu. Bu bilgi hanın istediği altın ve hazine bilgisi olmadığı müddetçe tezgaha düşenin altın veya hazinesi var ise onu nerede sakladığını söyletmek ve aramızda el değiştirmesine göz yummak da bizim işimiz. Arnustam'ın sahip olduğu mücevher ve altının Bay Cuhan'da bile olduğunu zannetmiyorum. Sık sık ölen sevgilisinden bahsetmesinin altında ben hazine ile birlikte bir gün mutlaka hatıralarının olduğu sevdiği kızın topraklarına dönüp gitme arzusunun yattığını düşünüyorum. Ama gidecek olursa sahip olduğu ağırlıkları onda bırakırlar mı onu bilemiyorum. Zannederim zihninde devamlı planlar yapıyor. Mahkumlara demirden elbise giydirmek, sıcak ayakkabılarla etlerini kemiklerinden ayırmak, canlıyken deri soymak veya uzuv çıkarmak artık gözü kapalı yapabildiğim şeyler. Üstelik işkence usullerinde bir yenilik de yaptım. Basit ama etkili bir alet icat ettim. Birbirine bağlanmış üç taraflı ve sivri uçlu üç çatal. Çatallardan birinin uçları mahkumun boğazına bir tasma ile bağlandığında, diğer çatallardan biri çene altına, diğeri göğüs uçlarına batıyordu. Bunu akıl ettiğim gün işkence tezgahına bir Moğol subayı getirdiler. Moğol dini sayılan yasayı inkar ediyormuş. İlk defa onun boynunda denedik ve adam iki saatte Moğol şamanlarından daha mümin biri olarak görevinin başına döndü. Ustam da bu yüzden yeni işkence aletime şaman çatalı adını verdi. Bunu her zaman kullanmamayı yalnızca inanç suçuyla getirilenlere tatbik etmeyi kararlaştırdık. Ustamla zaman zaman din ve inanç konularını konuşuyor, lakin ikimiz de birbirimizi aldatıyorduk. İşkence tezgahımıza gelen insanların pek çoğu inançları yüzünden buraya sürükleniyorlardı. Zannederim ustamı da beni de inançtan uzak tutan asıl sebeplerden biri buydu. Bir kişinin farklı inandığı için düşman olarak algılanması veya köleleştirilmesi nasıl tahammül edilmez bir saçmalık ise, içindeki inancını dışa vurarak işkence görmeyi göze almak da o derece büyük bir hataydı. Gel gelelim o vakitler, Bozkır'ın en büyük derdi de buydu. İnsanlar inançları yüzünden çatışmasalar ne Çekik Göz ile Bizans, ne Selçuklu ile Danişmentli, ne Alamutlular ile Tapınakçılar birbirlerini öldüreceklerdi. Bir de Bozkır'ın her yanındaki insanları Tanrı'dan uzaklaştıran kahinler, şeytana tapanlar ve büyücüler vardı elbette. Din adına insanları sömüren bunca ihtiras taciri araya bu ölümü koymamış olsaydı belki ben de başka bir hayatı yaşıyor olacaktım. Tanrı eğer var ise böyle bir hayatı kullarına neden yazsındı? Şu zavallı kullar birbirinin kanını dökünce daha değerli kullar mı oluyordu sanki? Çocukları annesiz ve babasız bırakan bir inanç neden kutsal olsundu? Bana göre Tanrı eğer var ise kullarının birbirine karşı iyi davranmalarından memnun olurdu. Onlar birbirlerine karşı iyi davranırlarsa insanlar arasında kin olmazdı. Oysa zindanımıza getirilen suçluların hemen hepsi kin doluydular. İçlerinde gizli hesabı olmayan, başkalarının hakkını gasp etmekten azade bir tek kişiye rastlamadım. Belki de bu yüzden onlara işkence ederken vicdanım sızlamıyor. İşkenceyi hak ettiklerini düşünüyorum. Bir gün birisinin de beni işkence tezgahına yatıracağı aklıma gelirse, ben kimseye kötülük yapmıyorum ki diye içimden geçiriyorum. Sadece işkence ediyorum. Nihayet eğer var ise bana bu vazifeyi takdir eden de yine aynı Tanrı olduğuna göre, İşkence tezgahında yatan mahkumların parçalanan kaslarındaki girift yapıyı, vücut denilen insan varlığının mükemmel tasarımını inceledikçe bir yaratıcının olması gerektiği neticesi çıkarmıyor değilim. Hele bedenlerindeki kemiklerin birleşimlerini, organların çalışma sistemlerini düşündükçe bir Allah'ın var olduğuna hükmediyor ve yaptığım işi bana onu takdir ettiğini sanıyorum. Sonra da ondan korkmaya başlıyorum. Var olduğu fikrinden de korkuyorum, yok olduğu fikrinden de. Var ise yaptığım işten korkuyorum, yok ise yapılan işlerden korkuyorum. Eğer bu dünyada yapılan işlerin bir sorgusu suali olmayacaksa, eğer insanların bir vicdan hassasiyetleri bulunmayacaksa, iyiler ve kötüler arasında, zenginler ve fakirler arasında, güzeller ve çirkinler arasında hangi adaletten söz edilebilir? Tanrı içimde bir sancı. Yıldızların hevenk hevenk gökyüzünde asılı durduğu gecelerde göklere bakıyorum. Samanyolundan ötelerde bir yerde bir cennet olduğunu hayal ediyorum. Oralarda bir yerde beni gözetleyen, ne yaptığımı bilen, kalbimi okuyan bir yaratıcı olması gerektiğine inanıyorum. Ama sonra, işkence tezgahındaki çığlıklar, insanlar arasındaki eşitsizlik ve adaletsizliğe saplanan dünya, beni bu fikrimden vazgeçiriyor. Sonra ölümü, zebanileri, cehennem çukurlarını düşünüyorum. Nasıl olduklarına dair muhayyilemde görüntüler belirip kayboluyor. Bunlardan kurtulmak için bu sefer ninemin anlattığı cenneti, Kevser ırmağını, hurileri hayal ediyorum. Her defasında tedirgin oluyorum. Hangisini hak etsem haksızlık olduğuna kanaat getiriyorum. Cenneti hak etmek için yeterince iyi, cehenneme gitmek için fazla kötü olmadığımı düşünüyorum. Karamsarlıktan kurtulmak için bütün bunların olmadığını, cehennem denilen şeyin işkence tezgahına uzattığımız insanların zihninde, cennet dediğimiz yerin de bu insanları zindanımıza gönderen adamların oturduğu saraylar olduğunu kabul ediyorum. Cennet ve cehennemin zihinlerin içinde, kalplerde yine insan tarafından yaratıldığına inanmak istiyorum. Önemli olan insanın korkacağı bir tanrı mı, yoksa sevip umut edeceği bir tanrı mı istediğiydi. Allah ile kul arasında korku, umuttan daha etkin bir his olmalıydı. En azından benim çocuk ruhum. Ondan daha çok korkuyor çünkü. Zaten o da şimdiye kadar kendisini sevebileceğim bir işaret göstermedi. Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu sorabileceğim ve bana inandırıcı cevaplar verebilecek birisiyle karşılaşabilmek için çırpındığım günlerdi. Ustamın tezgahına bir İsmaili fedaisi getirdiler. Alamut'tan çıkıp Hasan Sabbah'ın halifelerinden Şeyh Rüknettin'in davasını Anadolu'da yaymaya çalışan ve bir hayli de taraftar toplayınca Baycu tarafından tehlikeli görülüp yakalanmaları istenen iki fedaiden birisiydi. Meğer vaktiyle Hülagü ile İsmaililerin reisi Şeyh Rüknettin arasında bir çatışma çıkmış, Rüknettin Alamut kalesine kapanınca da Hülagü çaresiz kalmış. O sırada Baycu birkaç yasavul gönderip Rüknettin'i oradan kaldırtmış. Şimdi elimize düşen bu Alamutlu, o yasavulları sırayla öldüren iki fedaiden biriymiş ve bize diğer fedainin yerini söyletmemiz için getirilmiş. Arnustam Alamut'takileri dinsiz kabul ediyordu. Zannederim tapınak şövalyelerine kan kusturdukları için böyle düşünüyor olmalıydı. Alamutlu gelince neşelendi çünkü. Samuel, şaman çatalını getir evlat, icadın paslanmasın. Ustam şaman çatalını istediğinde aklıma ilk gelen şey, inancı yüzünden eza çekecek kişinin icadımın acılarına ne kadar dayanabileceği sorusu oldu. Çünkü bu konuda ustamla sık sık iddiaya girer, bazen bir elmas yüzük, bazen bir kese altın kazandığım olurdu. Şaman çatalının verdiği ezaya dayanma hususunda Müslümanlar ilk sırayı alıyor, sonra Rumlar, sonra Acemler geliyordu. Moğollar ise en kolay çözülüverenlerdi. Ama bu seferki bahiste ustam da ben de yanılmıştık. Adam benim tahmin ettiğim sürede gık bile dememiş, ustamın tahmin ettiği süreyi de hiç inlemeden atlatmıştı. Tezgahımızdan yığınla dinsiz gelip geçmişti. Ama hiç bu adam kadar acıya dayanıklı ve sabırlısını görmemiştim. Çatalın uçları göğsüne battıkça inlemesi, çırpınması lazımken, sanki bu adamın bedeninde hiç sinir yoktu. Bir insan nasıl bu kadar dayanıklı olabilirdi? Hayranlık duydum. Hiç öfkelenmedi. Ustam ne sorsa sanki arkadaşıyla sohbet ediyormuş gibi karşılık verdi. Bazısı cevaptı, bazısı inat. Hiçbir köle ve mahkum cellat karşısında bu derece sükunetini koruyamazdı. O böyle davrandıkça ustam öfkeleniyor, eli ayağına dolanıyor, yaptığını şaşırıyordu. Bir ara cellat ile mahkumun rollerini değiştiklerinden bile şüphe ettim. Adam gayet sakin, arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini, bilse de söylemeyeceğini, ama onu görmeyi istiyorsak bu dileğimize kavuşacağımızı tekrar edip durdu. Arn ustam tam 4 saat onun başında kaldı. Terledi, öfkelendi, küfürler etti, şarap içti. Her işkence aletini tek tek üstünde denedi ama nafile. Adam hiçbir şey söylemiyordu. Sonunda dayanamadı. Odasına doğru giderken bana bağırdı. Samuel, bu köpeği konuştur. Aha dedim içimden. Kendimi göstermenin tam zamanı. Çünkü ustam ilk defa bana böyle bir vazife veriyor. İlk defa yardımcı olarak değil de özgürce, istediğim şekilde bir işkence teklif ediyordu. O güne kadar hiç bunu hayal etmemiştim. Ustamın tırmıklarını, kıskaçlarını, kerpetenlerini ve kor alevde beklettiği damgalarını tek başıma kullanacaktım. Bu bir fırsat idi. Kendi başıma iş yapabilme, kölelikten özgürlüğe adım atma fırsatı. Bunu iyi değerlendirmeliydim. Alamutla Haşhaşi'nin ayak ucundan başlayarak yaralarına tuz basmakla işe başlamayı düşündüm. Avucumu tuzla doldurup yaraları ovmak üzere yanına geldim. Gözlerinin içine baktım. Yok yok, o benim gözlerimin içine baktı. Uzun süre birbirimizi süzdük. Tuz avucumda öylece kala kalmıştı. Gözlerindeki derinlikten ürktüm. Sanki biraz beni tehdit eder gibi, biraz da beni eskiden tanır gibi bakıyordu. Yüzünde "Sen bu işlere göre değilsin" edası vardı. Biraz küçümseme, biraz acıma. İkimiz de öylece durduk. Bana acır gibi bakması ağrıma gitmişti. Aklımdan "Beni işkence yapabilecek birisi gibi görmüyor bu herif" sorusu geçti. Sonra da bunu kendime sordum. Ben işkence yapabilir miydim? Bugüne kadar hep Arn ustamın dediğini yapmış, ona yamaklık etmiştim. Ama şimdi tek başıma özgür karar vererek bir cellat olabilir miydim? Hislerimi kontrol edemez haldeydim. İşkence görenlerin perişan halleri gözümün önünden hızla akmaya başladı. Kulaklarımda çığlıklar vardı. Sanki bir dehlizin içinde gibiydim. Tezgahta yatan adamın gözlerinin içinde nice dünyalar görüyordum. Bu adamın gözlerinde bir büyü var gibiydi. Alamutlu İsmaililerin gizli güçleri olduğu hep söylenir dururdu. Ustamı da bu yüzden çıldırtmış olmalıydı. Hayır, bu adama arkadaşının yerini söyletmeliyim. Söyletmeli ve aferin almalıyım. Aferin almalıyım ki geleceğime dair umutlarım olmalı. Baban Ulu Kışla'da seni arıyordu Samuel. Ha? Baban diyorum, Ulu Kışla'da, Kayseri'de, Konya'da seni arıyordu. İç soyu. Sen babamın adını ağzına nasıl alırsın? Babana çok benzemişsin, seni tanıdım. Yalnız huyun pek ona benzemiyor. Hala konuşuyor köpoğlusu. Ben şimdi seni susturmasını bilirim. Babamdan bahsetmesi sinirime dokunmuştu. Elim ayağıma dolaştı. Sanki zayıf tarafımdan yakalanmıştım. Peki ama işkence aletleri benim elimdeyken alay ve istihza ile bu adam ne yapmaya çalışıyordu? Samuel, inan bana evladım, babanı 5 yıl önce tanıdım ben. Bir handa geceledik, bir kervana birlikte katılıp yoldaş olduk. Seni bulma azmiyle yanıp tutuşuyor, her yana gidiyor, haber soruyordu. Ben de seni arayacağıma dair söz verdim. O vakit sen 10 yaşlarındaydın sanırım. Gerçekten dedikleri doğru olabilir miydi? Hadi benim adımı ustamın ağzından duydu diyelim. Peki ya babamın gittiği yerleri nasıl biliyordu? Muhtemelen yalan söylüyor, işkenceden kurtulmak istiyordu. Hatta belki daha kötü bir planı olabilirdi. Bu adamın dediklerine kulak asmamalıydım. İyi ama ya anlattıkları gerçekse? Söylediği yıl tam da benim kaçırıldığım zamanların ardına denk düşüyordu. Acaba o vakit babam gerçekten beni aramış olabilir miydi? Kalbim buna inanmak istiyor ama aklım bunun bir tuzak olabileceğini söylüyordu. Tam bir çatışma halinde kala kaldım. Avucumda tuzlarla öylece bekledim. Zihnimde düşünceler yıldırım hızıyla siyahtan beyaza, beyazdan siyaha dönüveriyordu. Dengemi yitirir gibi oldum. Babamın beni arıyor olma fikri benliğimi allak bullak etti. Sonunda sormayı akıl edebildim. Babam biliyordum madem, söyle bakalım adını. Samuel evladım, sana onun adını söyleyemem. Aklımdan çıkıp gitmiş. Lakin çok iyi niyetli bir adam olduğunu söyleyebilirim. Bir de kıyafetinin dervişlere benzediğini. Ha ha, dervişmiş. İşte yalan söylediğin ortada. Beni bir adama benzettin diye sana merhamet göstereceğimi mi sandın? Öyle kolay kandıramazsın beni. Şimdi şu tuzların tadına bir bak da aklın başına gelsin. Samuel, yanlış yerdesin evladım. Sen ona öyle benziyorsun ki öyle bir adamın oğlu cellat olamaz. Öyle bir babanın oğlu başkalarına işkence edemez. Sus, aşağılık domuz. Ona susmasını söylerken işkence masasındaki bir mahkumu değil de sanki hakikatleri söylemesine dayanamadığım bir adamı azarlamıştım. Öyle bir baba derken neyi kastediyordu? Babam acaba nasıl biriydi? Bu adam tezgahta gerdirilmiş olarak öylece yatıyordu ama yattığı yerden bana işkence etmeyi başarmıştı. Sanki şimdi o cellat idi, benim sinirlerim lif lif sökülüyordu. Babamı aklımdan çıkaralı hayli zaman olmuştu. Onu ele geçirsem işkenceye yatıracak kadar öfkeliydim üstelik. İyi ama ya içimdeki bu şüpheler, bu gelgitler niye? Şimdi onun adını duymaya tahammül mü etmeliyim, yoksa sevinmeli mi? Şaşkındım. Tuzlar avucumdan dökülmeye başladı. Bazen üzerine çıkarak mahkumları bileklerinden tavana astığımız tabureye iliştim. Omuzlarım çökmüş gibiydi. Salonun uzak köşesinde diğer iki celladın sesleri ve mahkumların çığlıkları geliyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Birden gözüm perdelendi. Ensemde yabancı bir nefes duydum. O kadar. Kendime geldiğimde ellerim bir atın eğerine, ayaklarım da üzengiye bağlanmış olarak süratle gidiyordu. Ortalık çoktan kararmıştı. Beni kim kaçırdıysa uzunca müddet baygın tutmuş olmalıydı. Adam bayıltıp kaçırmadı alamutluların şöhretleri olduğunu biliyordum. Özel zehirleri, ilaçları ve esrar tozları olduğu dillere destan idi. Önümde iki kişi atların üzerinde sessizce ilerliyordu, yüzleri peçeliydi. Atımı yedeğe çekmişlerdi ve uyandığımın farkında değillerdi. İlk akıl ettiğim şey derhal kaçmak oldu. Lakin bana ilaç vermiş olmalılar, bitkinlikten kolumu kıpırdatamaz haldeydim. Neredeydim, nereye götürülüyordum, bu adamlar kimdi, ilk anda kavrayamadım. Sonra olanları hatırlamaya başladım. Zindanda babamdan söz ediyorduk. Yoksa bu süvarilerden biri işkenceye yatırdığımız adam, diğeri de yerini sorduğumuz arkadaşı olmasındı. Ustam ona işkence ederken, "Görmeyi istiyorsanız yüzünü göreceksiniz." dediğinde aldırış bile etmemiştik. İyi de bu adam tek başına mı gelip zindanı basmış? Üç cellat ile iki yamağı tek başına mı etkisiz bırakmıştı? Alamut fedailerinin tapınakçılara göre daha cesur ve iyi yetişmiş oldukları biliniyordu. Ama tek başına da zindanı basmak, hele de izbandut yapılı üç cellada etkisiz hale getirmek pek akıl kârı değildi. Beni neyle bayıltmışlardı, kaç kişiydiler? Nice celalli adamları kuzuya döndüren üç cellada nasıl güç yetirmişlerdi? Bunları merak ettiğim için olsa gerek, uyandığımı fark ettiklerinde ilk aklıma gelen soruyu sordum. Diğerleri nerede? Güldü. Yüzündeki peçeyi açtı. Ben sana dediydim. Dercesine suratıma baktı ve yanındakini gösterdi. Biz hep iki kişiyiz. Babanı gördüğümüzde de iki kişiydik. Bu cümleden onların iyi niyetli olduklarını mı anlamalıydım, bilemedim. Beni nereye götürüyorsunuz? Babana Samuel, babana. Hasretinle yanıp tutuşan babana. Eski bir dostluk ve verilmiş söz adına. 16. ayrımın sonu, sayfa 184, devamı 17. ayrımda.